Hayırlı akşamlar değerli A9 TV izleyenleri. Bir ahir zaman ve yaratılış tehlikatı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün de Bülent, Oktar ve Cihat'la birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnşallah. Yine güzel konulardan bahsedeceğiz inşallah. Kur'an ahlakından. Yani ihlasla başlayalım inşallah. Çünkü Allah ayetinde, bir ayetinde Rum suresinin 60. ayetinde şeytanın Allah'a sınırım. Öyleyse sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Yani İslam bildiği, İslam ahlakının dünyaya hakim olması haktır diye bildiriyor Allah ayetinde. Kesin bilgiyle inanmayanlar, şeytan Allah'a sınırın, sakın seni telaşa kaptırıp hafifiye sürüklemesinler. Yani kesin bilgiyle inanmayan ne olmuş oluyor? Gerçek anlamda değil mi? Mümin olmayan seni hafifiye sürüklemesin diyor. Yani müminler ne oluyor? İhlaslı olmuş oluyor. Kesin bir bilgiyle iman ediyor. Salih olmuş oluyor inşallah. Ve o konu üzerinde başlayalım isterseniz. Oktar'la başlayalım.
Evet. Biz her şeyimizi Allah için yapıyoruz. Her nefesimizi Allah için alıyoruz. Allah inşallah hiç unutturmasın. Yani dünyevi hiçbir beklentimiz yok. Sadece Allah'ın rızası ve hoşnutluğu için yaşıyoruz. Çünkü düşündüğümüzde, ya bilimsel bir gerçek bu aynı zamanda. Hocamız 30 senedir anlatıyor. Bu tabii bunu yaşamak gerekiyor. Beynimizin içinde kapkaranlık bir odaya da hapsolmuş durumdayız. Ya küçücük bir yerinde hayatımız boyunca hiç çıkmadan yaptığımızı zannettiğimiz şeyleri de Allah yaptırarak yaşıyoruz. Şeytanın Allah'a sınırı bir Allah ayeti, Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Dolayısıyla biz bir şey yaptığımız zaman, mesela konuştuğumuz zaman, şu an konuşuyoruz veya işte herhangi başka bir şey yaptığımız zaman bunu yaptıranın mutlaka Allah olduğunu unutmamak lazım. Enaniyet çok büyük bir bela ve büyük bir tehlike insan için hayatı boyunca bununla mücadele etmesi gerekiyor. İnsanın kendine benlik vermesi, yaptığı şeyleri kendi yaptığını zannetmesi Allah korusun. Mesela örneğin bir tehlike karşısında bir önlem aldığında bunu kendi yaptığını zannetmesi. Allah dilese insan bir örnek olarak evi yanar, hiçbir önlem de alamaz. Basireti bağlanır. Nitekim o tip olaylar çok karşılaşılıyor. Allah diledi, Allah dilerse biz yapabiliriz bir şeyi. Konuştuğumuz zaman da konuşturan Allah. Her şey zamansızlık boyutunda kaderinde yaratılmış insanın ve bunu yaşıyor. Allah bunu bizim bilmemizi istiyor. Biz bunu sadece Allah'ın var olduğunu, bakın sadece Allah'ın var olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Hakikaten tek varlık Allah. İnsan gölge varlık. Bizim var zannettiğimiz her şey de gölge varlıklar. Yani kendisi de gölge varlık. İnsanın var zannettiği her şey de gölge varlık. Çünkü diyelim ki bir odanın içinde oturduğumuzda odanın içinde olduğunu varsayıyor insan. İşte hareket mekan hissine kapılıyor değil mi? Bir yerden bir yere ilerliyor. Mesela kalkıyor, uzanıyor, bir şeyi alıyor diyelim. Veya kalkıyor, adım atıyor, oraya ulaştığını düşündüğü zaman bunların hepsini beynin içinde yaşıyor. Dolayısıyla odanın içinde olduğunu varsayan insan odanın içinde değil ama oda insanın içinde. Oda insanın içinde olduğuna göre evren insanın içinde. Gördüğünü zannettiği bütün insanlar insanın zihninde oluşuyor. Her şey Allah insanın beyninin içerisinde, o kapkaranlık odanın içerisinde, ekranda oluşturuyor ve biz de onun seyircisi oluyoruz o zaman, pasif izleyicisi. O zaman neyin enaniyeti? Sadece Allah için yaşamamız gerekiyor. Bütün yani bilmesi gereken Allah'ın tek varlığın Allah olduğu. Onun için Allah böbürleriniz mesela sevmem diyor Kur'an'da örnek olarak bir ayette Allah. Değil mi? Böbürlenecek bir şey yok. Kendi yaptığı bir şey olmadığına göre neyin sahiplenmesini yapacak? İnsanın var olduğunu zannettiği işte mal varlıkları, kasasındaki paralar, holdingleri, arabaları, varsa helikopteri, yatı, her şeyi beynin içerisinde. Hocamız hep verdiği güzel bir örnek vardır. Yani insan hep, yani izleyicilerimiz şu anda rahatlıkla yapabilirler. Mesela tek gözümüzü kapatalım. Bir gözümüze parmağımızın ucuyla dokunalım şöyle alttan. Bütün görüntünün oynadığını göreceğiz. Bütün ufkada baktığınız zaman böyle evler, şehir görüntüsü hep birlikte bir aşağı bir yukarı oynuyor böyle görüntü. Kayıyor. Şimdi hangisi gerçek? Onun yukarıdaki hali mi, aşağıdaki hali mi, ortadaki hali mi, değil mi? Görüntü çok açık yani. Hissediyor insan bunu, Allah hissettiriyor. Veya rüya gördüğümüz zaman da öyle. Bambaşka bir alemde yaratılıyor insan. Yine mekan var. Mekan var mı ama anlamda yok. Çünkü sen yatakta kapkaranlık yatağında uyuyorsun. Değil mi? Bir yere hareket ettiğin yok. Bir bakıyorsun arabana atlamışsın, seyahat ediyorsun. Uçağa binip başka ülkeye gidiyorsun. Orada da görüntü, evler. Hiç görmediğin evlerin içine giriyorsun. İnsanlarla konuşuyorsun. İtiş kakış, mücadele oluyor. Hatta Allah saklasın işte enaniyet yapabiliyor insan rüyasında, değil mi? Kendini benlik üstün görme gibi veya kendini sahiplenmesi. Uyandığında hiç bunun böyle olmadığını net anlıyor. İşte öldüğümüzde de o gün görüş gücü keskindir diyor Allah. Bu uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı diyorlar ayette. Bunu net olarak bileceğiz. Ve yani o zaman görüş gücü kesin olduğu için çok net anlayacağız o zaman inşallah. Ama Allah bunu bizim dünyada kavramamızı istiyor. Öbür türlü bir ayette belirttiği gibi çok kötü bir duruma düşebiliriz, Allah saklasın. O da inkar edenlerin amelleri diyor Allah, dümdüz bir arazideki seraba benzer. Yani dümdüz bir arazideki serap, bir görüntü var böyle. Ne görüntüsü? Mesela vaha görüntüsü, susamış çünkü. Susayan onu bir susanır diyor. Vaha görüntüsü, gidiyor oraya. Nihayet ona ulaştığında, bakın bir şey bulamaz diyor. Allah'ı bulur diyor. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok seri görendir diyor. Nasıl bir şey? Demek ki dümdüz bir arazideki serap gibi diyor. Bütün yaşadığı hayatı Allah seraba benzetiyor insanı. Ama o bizi kaptırmayacak. Görüntünün içinde kaybolmayacağız. Dünya hayatına meyledip de Allah için yaşayacağız. İhlaslı, samimi, acizlikleri bilecek insan. Enaniyet yapacak bir konu da yok inşallah. Allah hepimizi sakındırsın ve bu büyük beladan hayat boyu mücadele etmek gerekiyor. İman çünkü öyle. Bediüzzaman'ın çok güzel bir örneği var Said Nursi Hazretleri'nin. İman diyor, altı kırık olan bir testi gibidir diyor, yaklaşık olarak söylüyorum. Eğer onu diyor sürekli doldurmak gerekir diyor. Hocamızın da çok güzel bir örneğini nakletmek istiyorum. İman yay gibidir. Bırakırsan gider. Sürekli dikkatini toplayıp Allah'la bağlantı halinde olup bütün dikkatinizi Allah'tan ayırmasın inşallah.
İnşallah. Orada serap örneği gerçekten çok önemli. Serap nedir? İnsanın aslında olmayan bir şeyi varmış gibi görüyor olması. Değil mi? Çöl ortamında bir vaha görüyor mesela. Yani klasik örnek olarak görüyorum. O çok susadığı için bir su ortamı görüyor ama olmayan bir şeyi görüyor. Çünkü aslında Allah bize bu örnekte çok net dünya hayatının gerçeğini anlatıyor, gösteriyor. Dünya da aslında Allah'ın bize algılattırmış olduğu ve bizi ahirete, cennetine inşallah hazırlamak için getirmiş olduğu bir görüntüler bütünü. Biz bunlarla, karşımıza çıkan görüntülerle dünyada eğitiliyoruz. Allah aslında bizi eğitiyor. Yani biz kendimizi eğitiyor değiliz. Allah bizi kaderinde belirtmiş olduğu şekilde müminleri yaratıyor, onlara ruhundan üflüyor. Evet. Ve cennetine orada mutlu olacağı, sonsuz mutlu olacağı hale, hazır hale getiriyor dünyada. Evet. Karşısında bir takım olaylar çıkartıyor. Onlarla işte Kur'an'da bize bildirmiş olduğu ayetlerini gösteriyor. Biz onlarla deneniyoruz. Kendimizi aslında Allah'ın vesilesiyle eğitmiş, Allah'ın izniyle eğitmiş oluyoruz. Değil mi? Zor olaylar çıkıyor. Allah sabır gösterenleri sever diyor. Ona sabır gösteriyorsun. Değil mi? Kararlılık içinde oluyorsun. Sürekli Allah'ı anıyorsun. Allah'ın dinini savunuyorsun ve destekliyorsun inşallah. Güzel olan yani bir şey kazandığında insan da onun kendisinden olmadığını Allah Kur'an'da zaten belirtiyor. Onu bilerek her şeyi Allah'ın ona verdiği nimet olarak görüp ona göre bir hayat sunuyor. Şimdi Allah ayetinde müminleri biz onları katıksızca diyor, bakın bu çok önemli bir kelime. Katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Değil mi? Samimi, salih, halis kullar olarak. Yani sadece ahirete yönelmiş. Yani Allah'ın rızasını kazanıp ahireti İnşallah cennette olmayı nasip etsin diye Allah'a dua ediyor. O şekilde bir yaşantı. Yani asıl amacı o. Asıl amacı o kısa olan, ahiretin yanında aslında, sonsuzun yanında, dünya hayatı ne kadar uzun olursa olsun fark etmez. Sıfır aslında, bir yok. Bir hiç. Çünkü zaten ahirete gittiklerinde, dünya hayatı sona erdiğinde ne kadar kaldınız dediğinde, kimi günün bir kısmı kadar kaldık diyor, kimi çok daha az kaldık diyor inşallah. Yani günün çok az bir vakti kadar. Yani ahiretteki hayata göre çok az bir vakit dünyada geçiriyoruz inşallah. Çünkü tıpkı rüya örneğinde olduğu gibi. Yani rüyada da baktığımızda çok uzun olaylar yaşıyor olabiliriz ama bilimsel olarak kanıtlandığı üzere birkaç saniye süren bir olay aslında rüya. Şimdi demek ki burada her şeyin yaratanın Allah olduğunu ve bize özel gösterildiğini çok iyi bilmek lazım. O şekilde samimi bir yaşam sürmemiz gerekiyor Allah'ın bize bildirdiği şekilde. Ancak bu şekilde yaşam sürdüğünde zaten insan ihlaslı olduğunda, samimi, salih davranışlarda bulunduğunda Allah'ın ona güzel bir yaşamla yaşatacağını farkında ve bilincinde. Bunun dışında insanın gerçekten dünya hayatından, istediği kadar dünya hayatından pay elde etmeye çalışsın, nefsini tatmin etmeye çalışsın, asla olmaz. İnsanın o hep peşinden koştuğu, mutlu olma, değil mi? Herkesin kendisini sevdiği, güzel bir yaşat, yani bol nimetle yaşadığı bir hayat özlemini elde etmesi mümkün değil Allah'ın izni olmadan. Eğer böyle yaşamıyorsa. Çünkü Allah ayetlerine bakın şöyle buyuruyor şeytan anlasın. Şüphesiz Allah dilediğini şaşırtıp saptırır. Kendisine katıksızca yöneleni de dosdoğru yola yöneltip iletir. Demek ki insanın yaşam amacı olacak. Sadece Allah'a kul olmak, Allah'a ibadet etmek, Allah'ı razı etmek. Onun dışında bakın Allah dilediğini şaşırtıp saptıracağını da belirtiyor ayetlerde. Eğer o niyette olmazsa insan, değil mi, dünyaya bağlanırsa, ahireti unutup sadece dünyaya bağlanırsa ve dünya gerçekten varmış gibi ona sarılırsa mutlu olması mümkün değil. Allah'ın onu doğru yola, güzele ulaştırması mümkün değil. Eğer Allah'ı düşünmüyorsa. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Demek ki Allah'ın rızasına uymak, değil mi? Sadece Allah'ı mutlu etmek için, Allah'ın razı olması için bir çaba sarf etmek, böyle bir hayat sürmek kurtuluş yollarına ulaşmak için çok önemli. Ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır, onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Ancak bunları Allah doğru yola yönelteceğini belirtiyor. Yine bir ayetinde erkek olsun, kadın olsun, yani kim olursa, çünkü bazı düşünceye göre kadınların aslında hiçbir değeri yok, değil mi? Bağnaz düşünceye göre. Ama Allah erkek ve kadın hep ayırıyor ayetlerde baktığında. Yani birlikte söylüyor daha doğrusu. Kadınlar ve erkeklerin birbirinin velisi olduğu. Bakın burada da aynı şekilde erkek olsun, kadın olsun. Bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa. Allah ayırmıyor. Yani orada, değil mi? Çünkü hepsi Allah'ın ruhunu taşıyor müminler. Yani şekil olarak erkek olur veya kadın olur. Orada samimi olması, salih davranışta bulunması yeterli. Hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatta da yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarını en güzeliyle muhakkak veririz. Demek ki önemli olan dünyanın da insanın güzel yaşayabilmesi için salih olması ve ihlaslı olması son derece önemli. Allah bakın inşallah ahir zamandayız ve bize dünya hakimiyetini müjdeliyor Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? Daha öncekilerin yani nasıl hakim ettiysen siz de inşallah dünyada hakim edeceğim diyor. Ama bakın burada ayetin sonunda çok önemli bir ifade var. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Demek ki şart. Yani böyle olanlara ben hakimiyetimi göstereceğim. Ya çünkü Allah her görüntüyü gösteren Allah olduğuna göre Allah için çok kolay. Şu anda dünyada bir anda Müslüman hakimiyeti olması da Allah için çok kolay. Allah ol demesiyle herkes bir anda iman eder. Demek ki Allah bizi eğitiyor, Müslümanları eğitiyor. O samimiyete ulaşmamız için bir süre veriyor bize dünyada. O samimiyete ulaştığımız zaman da inşallah o görüntüsünü, ayette belirtmiş olduğu vaadini Allah bize gösterecek. İslam hakimiyetini gösterecek. Ya bunun için dua ederiz. Allah inşallah gösterir diye. Görenlerden oluruz diye dua ederiz. Çünkü gösteren Allah. Yaratacak olan Allah. Onu hiç unutmamak. Ama burada Allah'ın belirttiği bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Evet. Tek olan, mutlak olan Allah. Diğer her şey Allah'ın yarattığı gölge varlıklar. İnşallah.
Şimdi zamanın yıpratıcı bir etkisi var. Kimin için? Allah'a gerektiği gibi iman etmeyen insanlar için. Allah'a gerektiği gibi teslim olmayan insanlar için. Yani teslimiyet, İslamiyet. İslam olmamış, gerçek anlamda İslamiyet'in içine girmemiş olan insanlar için zamanın yıpratıcı bir etkisi açık ve net. İnsanlar yaşlanıyorlar, yıpranıyorlar. Moralleri bozuluyor çeşitli olaylar karşısında. Sinirleri bozuluyor. İşte üzüntüden, sıkıntıdan artık kanser olanabilir, rahatlıkla rastlayabiliyoruz günümüzde, çok evet. Yaygın. Hatta öyle diyorlar, bak işte çocuğu öldü, ondan sonra kendisi acıdan kahroldu. Kahroldu, işte kanser oldu sonra da, o da öldü sonra diye böyle haberler duyuluyor. Şimdi mümin içinde asla böyle bir tevekküsüzlük yaşamıyor. Samimi bir şekilde Allah'a iman ettiği için tam bir teslimiyetle Allah'a teslim olmuş durumda. Burada ihlas çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Hangi koşulda olursa olsun Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmuş mümin. Bakın hangi koşulda olursa olsun. Koşullar değişebiliyor çünkü. Yani her olayla karşılaşabilirsin. Bu hastalık olur, işlerin kötü gitmesi olabilir, işlerin çok çok iyi gitmesi olabilir. Bu asla insanın, müminin ruh halini asla değiştirmiyor. Çünkü temelinde ne var biliyor musunuz? Temelinde samimi bir şekilde başından itibaren Allah'a açık net bir şekilde kesin bir şekilde iman etmiş olmak var. Her şeyi yaratanın Allah olduğunu bilincinde hareket etmek var. Ama bak burada yani samimiyet çok önemli. Sen diyorsun ki ben diyorsun eğer her şeyi Allah yaratıyorsa işte bu karşımdaki bir araç gelip bana çarpıyorsa Allah dilediği için o şoför dalgınlık yaptı diyorsun. Başına işte şey olduysa, işlerin kötü gittiyse, bir yerden işte aleyhte gibi görünen bir haber geldi ve işlerin bozulduysa, Bu yine Allah'ın emri çerçevesinde gerçekleşti. Yani Allah'ın emri dışında asla böyle bir şey gerçekleşmez diye. Bunun bilincinde hareket ediyorsun. Allah'a dayanıp güveniyorsun her halükarda. Bunda da bir hayır var diyerek. Hastalıksa hastalık, sağlıksa sağlık, bolluksa bolluk, bereket, darlıksa yine Allah'tan hepsi. Bak, samimiyet bunu gerektiriyor. Eğer sen her şeyi Allah yaratıyor tabii ki dedikten sonra olaylar karşısında değişiyorsan, burada samimi değilsin demektir. Yani ihlas, her koşulda Allah'a kesin bir şekilde iman etmeyi, Allah'a kesin bir şekilde teslim olmanın devamını gerektiriyor. İşte olay oldu, böyle oldu, bunalıma girdi. Aslında çok iyi gidiyordu her şey. Öyle bir şey yok mümin için. Bunalım ne alaka yani? Bunalım zaten Allah'a tevekkülsüzlüğün sonucudur.
Tabii.
Korkma, endişe duyma, saklanma, geri çekilme. Böyle şey yok, şeyler yok yani mümin için. Mümin, Allah'ın her şeyi en mükemmel bir şekilde yarattığına kesin iman etmiş. En başından itibaren. Yani hayatının bir devresinde, bir döneminde bu şekilde karar almış olman yeterli. Ya diyeceksin ki bundan sonraki işte 5 sene sonra ne olur? 10 sene sonra ne olur? Yani 2 gün sonra ne olur? Hep kafada niyet olarak bunu kurmuş olman gerekiyor. Aleyhte gibi görünen olaylar gerçekleşebilir. Lehte gibi görünen olaylar gerçekleşebilir. Hiçbir şekilde değişmez. Ben diyeceksin, ruh halim, ben bunu kabullenmiş durumdayım. Allah benim için en mükemmelini yaratıyor mu? Evet. Hangi koşul değişirse değişsin, bu benim içimdeki ruh hali asla değişmeyecek diye kendi içine karar alman gerekiyor.
Tabii.
Niyet etmen gerekiyor. Bakın ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Ali İmran suresi 140. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer bir yara aldıysanız o kâmede benzeri bir yara değmiştir. Savaş ortamı tarif ediliyor. İşte o günleri biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Lehte ve aleyhte Allah çeviriyor günleri. Bu Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zulmedenleri sevmez. Demek ki niye oluyormuş bunlar? Niye böyle bir canlılık var? Niye böyle bir hareketlilik var? Senaryo gereği. Allah'ın yarattığı kader gereği. Başından itibaren belli. İşte bir lehte olacak, bir aleyhte olacak. Bir aleyhte olacak, bir lehte olacak. Hep lehte olacak diye Allah söylemiyor. Bak ne diyor Allah ayet-i kerimede? İşte o günleri biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Devri daim var. Bu şekilde bir devrettirme var. Amaç ne? Bak, bu Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması. İman edenlerin herkes tarafından bilinmesi için. Olaylar karşısında ne tavır sergiledi ve sizden şahitler edinmesi içindir. Ve diğer müminler de o kişiye şahit olsun diye. Yani herkes tarafından bilinmesi için. Ya Allah zaten biliyor. Biz birbirimize şahit oluyoruz. En başta kendi nefsine şahit oluyorsun. Ve müminler birbirlerini tanıyıp bilmiş oluyorlar. Niye? Ahirette Allah'ın sonsuz adalet sahibi olduğunu bilelim diye. İşte şu davranışından dolayı şu anda bu o konumda. Cennette ya da cehennemde. Eğer cehennemdeyse bu yüzden, cennetteyse bu yüzden diye bilelim. Allah'ın sonsuz adaletine şahit olalım diye. İnşallah. O yüzden ihlas, dediğin gibi olaylar, koşullar ne olursa olsun tam bir teslimiyetle Allah'a teslim olmayı gerektiriyor.
İnşallah. Tam anlamıyla kadere iman etmek gerekiyor. Yani evet. Kader konusu çok önemli. Yani çoğu kişiyle konuştuğumuz zaman bir gelecek korkusu oluyor bu dünya için. Mesela işte birkaç ay sonra sınavlarım olacak diyor. Çok korkuyorum diyor. İşte ya başaramazsam, ya işte şuraya gelirsem veya işle ilgili bir orada bir iş hazırlaması gibi bir proje oluyor. Hmm. Ya onu bitiremezsem, bir gelecek korkusu oluyor. Ama sorduğunda peki sen kadere inanmıyor musun diye sorduğunda tabii ki kadere inanıyorum diyor. Ama işte şundan korkuyorum diyor. Peki şimdi kader ne? Sen daha doğmadan önce o ilerideki zaten olacak olayların olup bitmesi, yani kader demek hiçbir şeyin değil mi? Değişemeyeceği. Yani sen ne yaparsan et o kaderinde yani bellidir, yani gelecekte ne olacağı, kazanıp kazanmayacağın, mesela sınav olsun, okul, üniversite evet. sınavı veya her ne sınavsa veya her ne proje ise o zaten bellidir. Yani bir de baktığımızda ikinci bir konuda burada korktuğu şey hep bu dünya için, gelecek için. Yani ya şunu başaramazsam, ya bunu başaramazsam, Ama sen şunu niye düşünmüyorsun hiç? Ya Allah'ın rızasını kazanamazsan.
Tabii.
Değil mi? Ya ahirette cehenneme gidersen, bunu hiç düşünmüyor. Yani sadece bu dünyada çok sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir hayat. Sanki sürekli burada kalacakmış gibi. Ya şunu başaramazsam, ya şunu başaramazsam. Sen Allah'ın rızasını kazanamazsan ne oluyor? Ondan değil mi çekinmesi gerekiyor bir insanın? Sen sonsuz bir hayatta acı çekeceksin. Bunu hiç düşünmüyor musun? Yani belli ki orada düşünmemeye gayret ediyor. Çünkü gerçekten samimi olsa düşünse, yani çok derin, yani şiddetli bir korku gelir. Yani sen çünkü her an ölebilirsin. Yani bir garantin yok. 20-30 yıl yaşayacağın. Kaldı ki yaşasan bile sonsuz hayatta kıyasladığında bir hiç hükmünde yani. O zaman neyden korkmamız gerekiyor? Asıl Allah'ın rızasını kazanamamaktan korkmamız gerekiyor. Çünkü bu dünyada başarı elde etmişsin, elde etmemişsin. Hepsi gelip geçiyor yani. Hiçbir şeyin önemi yok burada. Ve zaten dediğiniz gibi Allah kader bize Kur'an'da bildiriyor. Hepsinin zaten kaderde belli olduğu, hiçbir şeyin sen yapmadığını, kendin yapmadığını biliyorsun. O burada önemli olan bu dünyada dünyevi başarı elde etmek değil, Allah'ın rızasını kazanacak şekilde o ahlak göstermek. Dediğin gibi her ne olay olursa olsun yani durum değişebilir. Her zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir tavır göstermek. Asıl başarı o olmuş oluyor. Yani o sınavı başaramaman, orada bir hayır vardı, hikmet vardı. Allah o an mesela hafızanda o bilgiyi eksik hatırlatmayabilir. Yani istediğin kadar sen çalış veya belki az çalışırsın ama o anda Allah orada hafızanı değil mi? Orada bilgiyi yaratır, işte doğru yeri işaretlersin. Allah kazandırır. Yani hepsinde bir hayır hikmet vardır. Dediğin gibi hepsini hayır gözüyle bakmak gerekiyor. Ve o şekilde baktığında zaten son derece vicdan rahat oluyor. Psikolojik olarak da çok rahatlıyor. Allah bir mutmainlik yaratıyor. Çünkü sen orada Allah'ın yarattığını biliyorsun. Bir hayır gözüyle bakıyorsun. Allah'ı zikretmiş oluyorsun. Böylelikle kalbin de mutmain oluyor. Ve ihlaslı bir şekilde o öyle olmuş oluyorsun. Yani ihlas ne demek? Şirkten arınmış oluyorsun. Çünkü baktığımızda Allah insanın yaratılışına sevgiyi, işte güvenme hissi, korku vesaire öyle hisleri yaratıyor ama bunu nasıl kullanıyor insan? Yani Allah'ın rızasını kazanmak için mi sen bunu kullanıyorsun, bu hisleri? Yoksa şeytani bir şekilde mi? Mesela baktığımızda sevgi yöneltebiliyor mesela insanlar birbirlerine ama nasıl yöneltiyor? Tamamen Allah'ı unutarak mesela baktığımızda sonuçta insanın değil mi yüzünü, suretini yaratan, tamamen yoktan yaratan Allah. Onu yediren, içiren, büyüten, her şeyi yaratan Allah. Sen onu o Allah'tan bağımsızmış gibi, sanki kendi kendini yaratmış gibi, işte boyuna, posuna, işte kastı diyor vesaire böyle beğeniyor veya kadın olsun çok güzel diyor ama Allah'ı tamamen unutuyor. Ne olmuş oluyor? Bir şirk olmuş oluyor. Yani tamamen Allah unutmuş bir şekilde. Allah, bir Ankebut suresinin 25. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım, Allah şöyle örnek veriyor. İbrahim dedi ki, siz gerçekten Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putlar edindiniz. Yani birbirlerini put ediniyor bir nevi. Çünkü Allah'ı unuttukları için put edindiklerini biliyor. Yani aralarında bir sevgi bağı oluşuyor Allah'ı unutarak. Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Bakın kıyamet günü geldiğinde o sevgi bağı birden yok oluyor. Ki lanet ediyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar bile. İnkar ediyorlar. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur diyor Allah'a ait. Yani o aralarındaki sadece birbirlerine yönettikleri sevgi bağı yok oluyor ve onlar birbirlerine yardım da edemiyorlar. O put edindikleri kişiler olsun veya mesela güvenme, sığınma duygusuyla birisine bu dünyada sığınıyor, ondan medet umuyor ya, yardım veya işte oradan bir değil mi güven duygusu onda arıyor. Onlar hiçbir şekilde ahirette yani kıyamette yardımcı olmayacağını Allah bildiriyor ve onların barınma yeri ateştir diyor ve sonsuza kadar kalacaktır. O yüzden biz burada kime sevgi besliyoruz? Tabii ki insan arasında sevgi olur ama bunun her zaman kökeninde Allah rızası olması gerekiyor. Yani Allah'ın yarattığı tecelli olarak, yani Allah'ın orada bize gösterdiği tecelli olarak onun bilinciyle sevgi beslediğinde ibadet olmuş oluyor. Aksi takdirde şirk oluyor ki Allah şirki affetmem diyor. Yani günahlarının dilediğini affederim diyor. Yani samimi bir şekilde tevbe edersin, bir daha yapmayacak şekilde samimi olarak. O zaman affederim diyor ama şirki kesinlikle affetmeyeceğim diyor. O yüzden çok tehlikeli ve çoğunun da aslında dikkat etmediği bir konu. Yani sadece belirli günahlar var diyor. Ondan sakınmaya çalışıyor. İşte zina veya işte değişik Allah'ın Kur'an'da bildirdiği yani bazı haramları. Onlara dikkat ediyor ama diğerine mesela şirk en önemli konu olan Kur'an'da bildirilen. Ona dikkat etmiyor. Asıl değil mi en başta ona dikkat etmesi gerekiyor. Samimi bir ihlaslı bir şekilde Allah'a yönelmesi gerekiyor inşallah.
Şimdi biraz önce de bahsettik hepimiz. Dünya da insan eğitiliyor inşallah. Hani cennette Allah öyle bir karakterde yaratıyor ki insanı. Kinden diyor mesela ne varsa ne çekip hepsini almışızdır diyor. Yani öfke, kin, üzülme, sıkıntı bu tip negatif olan her şey dünyada bırakılıyor. Ahirette yok. Dolayısıyla insan tabii dünyada eğitiliyor ve eğitilirken zorluklarla ve çilelerle eğitiliyor. Yani o insana verilmiş bir bela veya musibet değil Müslüman için. Tam tersine bir güzellik olarak veriliyor. Hatta bakın bu çok önemli. İnsan imanı oranında, samimiyeti oranında zorluk ve çileyle, daha zorluklarla eğitiliyor. Örneğin peygamberler var Kur'an'da. Bayağı zorluklarla, ciddi zorluklarla imtihan oluyorlar. Ahir zamanlar Hazreti Mehdi için geçerli bu. Şimdi ben bazı hadislerden örnekler vermek istiyorum. Hazreti Mehdi çok üstün ahlaklı. Çünkü Hatemül Veli, Allah'ın halifesi diyor Peygamber Efendimiz. Ve ahlakı benim ahlakıma benzer diyor hadislerde. En fazla zorluklarla, çilelerle eğitildiğini görüyoruz. Daha doğrusu imtihan olduğunu görüyoruz. Çok şiddetli bir imtihanla, güzel bir imtihanla imtihan oluyor. En fazla zorluk da onun başına geliyor. Şimdi mesela örnek olarak bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin gaybetin sahibinde dört peygamberin sünneti vardır. Dedim ki Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Yani hapis. Demek ki Hazreti hapis Mehdi Aleyhisselam gözden uzak oluyor ve hapse atılıyor. Bakın Hazreti Mehdi gibi üstün ahlaklı birisi tabii ki masum olduğu halde Hazreti Yusuf da öyle. Hiç bir suçu olmadığı halde iftira yüzünden, cinsel içerikli bir iftira yüzünden hapse düşüyor ve yıllarca kalıyor. 7 yıl kalıyor.
Ve kanıtların görmelerinin ardından onları hapse koymak ağır basıyor. Haklı olduğu bilinmesine rağmen.
Haksızlık. Evet. Herkes de görüyor şahit olduğu halde. Hazreti Mehdi'de de bu böyle olacak. Şimdi nitekim bakın daha da var. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bizim kaimimiz Mehdi ile Allah'ın Resulüler arasında bir takım benzerlikler vardır. Peygamberler arasında. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile doğumunun gizli olması, yani doğumunun evde olacağını anlıyoruz. Başka hadislerden de bu anlaşılıyor. Ve halktan uzak durmasında, Musa ile korku hali, yani Mehdi'ye yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla, ne olabilir bunlar? Öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alma, ondan sonra sürgün gibi her türlü tehlike ortamında ama korkmuyor. Yani korku ortamında fakat korkmuyor. Üstün ahlaklı olduğu için, Allah'tan korktuğu için sadece. Ve gaybette yaşamasında, gizlenerek yaşamasında bir dönem o şekilde olacağını anlıyoruz. Yine başka bir hadise bakın diyor ki Peygamberimiz. Ayrıca onu Hazreti Mehdi'yi zindanlarına atmakla bir ateş içine attığını zanneder. Halbuki onu cennete atmıştır diyor. Yani ona kötülük yaptığını zannediyorlar. Hatta tamamlayıcı bir hadis olarak onun diyor sırtına vura vura genişler, karnına vura vura genişler. Yani üstüne geldikçe Hazreti Mehdi'nin şari bir anlam tabii. Üstüne geldikçe zindan, başka türlü iftiralar, sahte davalar açılacak belki değil mi? Basında bir takım iftiralar yer alacak. Onun şanını yüceltecek. Ona bir zarar vermeyecek. Tam tersine cennetini atmıştır diyor. Onun Allah katındaki makamını yükseltiyor ve şanını yüceltiyor. İnsanlar arasında onların sevgilerini arttıracak. İlk dönem diyor Peygamberimiz insanlar tamam bir koyunların çobanından kaçması gibi kaçacaklar diyor. Fakat diyor ondan sonra bütün insanlar diyor onun sevgisinden içecekler diyor. Nitekim yine hadislerden anlıyoruz. Davalar açılabilir, iftiralar atılabilir ama hakkında aleyhine hiç delil olmayacak. Yani Allah'tan çok korktuğu için ve sadece Allah için yaşadığı için hiçbir şekilde bir delil olmadan açılacak bu davalar. Nitekim yine hadiste şöyle bildiriyor Peygamberimiz. O Hazreti Mehdi insanlardan saklanırken iz sürücüler arasalar bile onun ayak izlerini göremezler. Yani hakkında aleyhinde hiçbir delil olmayacak. Sadece tabii iftirayla, sahte uydurma davalarla, belki sahte şahitlerle davalar açılacağını anlıyoruz. Yine devam edelim. Şimdi Hazreti Mehdi'ye böyle olurken hatta fıkıh alimlerinin bile karşı çıkacağını söylüyor Peygamberimiz. Yani dönemin güya İslam alimleri Hazreti Mehdi'ye karşı çıkacaklar. Neden karşı çıkacaklarını da şöyle bildiriyor Peygamberimiz. İmam Mehdi çıktığı zaman haseten yani özellikle yalnızca fıkıh alimleri ona Hazreti Mehdi'ye düşman olacak. Sadece fıkıh alimleri düşman olacak. Neden? Onun Hazreti Mehdi'nin kılıncı kardeşleridir. Elinde kılınç yani ilim kılıncı olmasaydı, yani kardeşleri olmasaydı, zamanın fukahası, fıkıh alimleri onu Hazreti Mehdi'nin katliyle fetva verirlerdi. Yani o kadar bir nefret duyacaklar ki. O nefretin niye duyulduğunu da şöyle anlatıyor Peygamberimiz. Bizim diyor dinimizi mahveder. Yani bu mezhep mukallitleri, mezhep takip edenleri Hazreti Mehdi'yi yanlış yolda görecekler. Kendileri doğru yolda, halbuki bir takım bağnazlıkla, hurafelerle iştigal edecekler. Peygamberimiz söylüyor bunu. Kur'an'dan uzak bazı şeylere, hurafelere inanacaklar Kur'an'ın dışında. Hazreti Mehdi doğrusunu yaptığı zaman da bizim dinimizi bakın mahvediyor, izale ediyor diye, ortadan kaldırıyor diye karşı çıkacaklar. Yani aslında bunu yaparken yine güya Kur'an'a dayandırıyorlar ama hurafelere dayalı olarak bunu söyleyecekler.
Ya o hurafi dini gerçekten yok oluyor ama dedikleri gibi. Doğru evet. Yani.
Ama yanlış yoldalar. Onlar yanlış yolda. Evet. Hazreti Mehdi'nin yaptıkları doğru. Tabii ki anlayamayacaklar çünkü uygulanmakta olan bir yanlış uygulamalar var. 1200 yıldır devam ediyor bunlar. Mesela sakalı kesmenin cezası ölüm. Neye göre? Kur'an'da böyle bir şey yok. Namaz kılmayanın cezası ölüm. Bunun gibi böyle Kur'an'a aykırı, Allah dininde zorlama yoktur diyor. Senin dinin sana, benim dinim bana diyor Allah. Dileyen inkar etsin, dileyen iman etsin diyor. Bakın ayet bunların. Allah'ın söyledikleri, Allah'ın sözleri, ayetler. Öbürü diyor ki yok diyor, sakalını keserse öldür diyor. Neye göre? Bana göre diyor. Çünkü buna göre diyor. Yani işte peygamberimiz vefatından 300 yıl sonra biri demiş ki diyor, şöyle demiş diyor. O zaman diyor ona göre şeydir diyor. Peygamberimize de iftira atıyor. Ama Hazreti Mehdi'nin uygulamaları doğru inşallah.
İnşallah.
Yine mesela Hazreti Mehdi'nin arkadaş topluluğunun az sayıda olması da bunun önemli bir delili. Yani insanların uzak durmasının. Başlangıçta anlayamıyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Hatta atılacak iftiralarla mesela zindana atılması. Şimdi bir insan hapse atıldığı zaman demek ki hakkında bir uygulama olacak. Belki bir mahkeme kararı olacak değil mi? O şekilde hapse atılıyor. Bu nasıl oluyor? Aleyhinde hiçbir delil yoktur diyor Peygamberimiz. Demek ki sahte delillerle, sahte uygulamalarla hapse atılacak. O zaman insanlar ne diyorlar? Bakın diyorlar, hem geçerlikte olan yanlış uygulama, hurafelere aykırı hareket ediyor. Bizim dinimizi mahvediyor diyor fıkıh alimleri. Bir kısım insanlar da bakıyorlar, gazetelerde haberler okuyorlar. İşte hapse atıldı şu yüzden, cinsel içerikli. Mesela Hazreti Yusuf için de biraz önce hatırlattın. Her dülü delili görmelerin ardından diyor.
Evet.
Değil mi? Onu bir kısım hapiste tutmak fikri ağır bastı diyor. Demek ki bu tip uygulamalar olabilecek. Ama doğru olan, masum olan, değil mi? Ahkamları masumdur diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Yani ileride böyle bir şahıs çıktığında bu tip şeylerle yanlış uygulamalar o kişinin doğru yolda olduğunun bir kanıtı olmuş olacak.
Evet.
Ama en önemlisi ne? İhlası. Kur'an'a tamamen bağlılığı, sadakati, Allah'a kesin bir şekilde iman ediyor olması. En büyük ölçü. Çünkü en güzel şekilde Allah yolunda mücadele edecek olan kişi Mehdi Aleyhisselam. O şekilde göreceğiz, tanıyacağız. Hiçbir dünyevi menfaat beklemeden yapacak oluyor olması, ihlaslı olmasını tabii ki gösterecek bir kanıt olacak. O zaman Oktar'ın da söylediği gibi fukaha alimlerine karşı bir mücadelesi var. Yani dinin, bozulmuş olan dini tekrar eski haline çevirecek. Saadeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış olan dönemdeki haline getirecek İslam'ı. Bunu yapabilmesi için o hurafelerin tamamen silinmesi lazım. Böyle bir şey yapmaya kalkışan bir insan dünyevi menfaatlerini tamamen göz ardı eden insan olmuş oluyor zaten. Çünkü bütün dünya işte böyle bir yeni işte hurafelerle dolu, bidatlerle dolu bir İslam inancı içindeyken bütün menfaatlerini geride bırakıyorsun. Yani onlar sana savaş açıyorlar, mücadele etmeye başlıyorlar, seni karalamaya çalışıyorlar ve bütün işte işlerin de bozulabilir. Ondan sonra çevreni de kaybedebilirsin. Yalnızca salih olanlar tabii ki çevrende kalmaya devam edecektir böyle bir durumda. Yalnızca Allah'ın rahmetini, rızasını, cennetini arzulayan insanlar çevresinde kalacaktır. Ve bu şekilde sen zaten ihlasını ortaya koymuş oluyorsun. Bu kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam bidatleri ortadan kaldırmaya yönelik çabasıyla, mücadelesiyle zaten tamamen bu dünyevi menfaatleri terk etmiş kişi olarak karşımıza çıkacak inşallah. Çevresindeki insanlar da yine aynı şekilde. Kınayanın kınamasından korkmazlar diye Allah tarif ediyor müminleri. Deli diyorlar peygamberlere tarih boyunca. Ona da deli denecek. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor ayet-i kerimede. Delilikle suçlanacak. Müminler düşük akıllılıkla suçlanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Müminler yine aynı şekilde düşük akıllı, içerisindeki insanlar da yine düşük akıllı olmakla suçlanacak. Suçlama değil tabii de bu şekilde itham edilecekler. Şimdi işte Oktar'ın bahsettiği gibi hapse konacak haklı olmasına rağmen usulsüzlüklerle bu gerçekleşecek. Bunu göreceğiz. İnşallah. Böyle bir insanı gördüğünüz zaman anlayın ki o Mehdi, bu peygamberlerin yolundan aynı şekilde yürüyen bir insan. İnşallah. Ama bunu tanıyabilmek için Mehdi Aleyhisselam'ı ve peygamber gibi, hatta peygamberlerin daha üstün olduğu tarif ediliyor hadis-i şeriflerde. Böyle bir insanı tanıyabilmek için Kur'an'a tabii ki vakıf olmak gerekiyor. Ha, Kur'an'ı okumayan bir insan zaten asla tanımaz. İman gözüyle tanınır çünkü Mehdi Aleyhisselam ve çevresindeki insanlar. Eğer Kur'an'dan haberse, bir haberse tabii ki tanımasını beklemeyin. Ehli dünya gözüyle değerlendirecektir kaçınılmaz olarak o kişiyi ve müminleri, çevresindeki insanları. Ve o suçlamaların, o işte iftiraların etkisi altında, işte kamuoyu diye söyleniyor ya, bir birey olarak kalacaktır. Burada demek ki ne çok önemli? Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak çok önemli. Kur'an'ı çok iyi okumak, Kur'an ayetlerinin günümüze bakan yönleriyle değerlendirebilmeyi Allah nasip etsin hepimize. Kur'an ışığıyla bakıp değerlendirebilmeyi Allah nasip etsin hepimize inşallah.
O kafirlerin dediğin o iftiralar olsun, baskılar olsun, evet. Müslümanlığı ancak şanına şan katar değil mi? Şerefine evet. Şeref katar. Yani hiçbir şekilde alçaltma, hiçbir şekilde zarar veremezler Allah'ın dinine, haşa yani, veya Allah'ın elçisine. Mesela bir ayetinde Allah şöyle bildiriyor Ahzab suresinin 48. ayetinde. Bakın şeytanın Allah'a sığınırım. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerini aldırma. Ve Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Yani Müslümanın o, değil mi, dediğin gibi iftiralar olabilir, işte evet. Eziyetler olabilir, çeşitli yerlerden tuzak kurmaya çalışabilirler ama o Müslümanlığı ancak, değil mi, neşesini arttırır. O daha da Allah tarafından, değil mi, imtihanın güzelleştiğinin farkına vararak o yüzden şevki artar. Yani hiçbir şekilde yılgınlığa düşmez veya çünkü neden? Vekil olarak Allah yeter diyor. Sadece ve sadece Allah'a güveniyor. Her şeyin Allah'ın tarafından yaratıldığını biliyor. Ve hiçbir şekilde onların o eziyetlerini takmıyor. Yani hiç gayet son derece mutlu oluyor. İşte neşeli oluyor. O faaliyetlerine son derece yani şevki artarak, hızı artarak devam ediyor. Ve bunu da kafirleşe çok kızdırıyor. Normalde yani onların mantığına göre dünya şeyine, ehli dünya mantığıyla. Yani normalde işte bunlarla uğraşması gerekiyor. İşte yok cevap vermesi gerekiyor veya işte onlara karşı bir şey yapması gerektiğini beklerken veya sinir, kızgınlık gibi bir şey beklerken görüyorlar ki hiçbir şekilde aldırmıyor. Hiçbir şekilde onların o şeylerine takmadığını görüyor. O onları tabii çok kızdırıyor. Çünkü neden? İşte Allah emrediyor. Yani baktığımızda bu hocamız da sabah demişti inşallah. Yani göz ardı edilen Kur'an hükümlerinden bir tanesi de bu olmuş oluyor. Yani aldırmamak. Evet. Onlar bir şeyler yapabilir, bir şeyler tuzak kurmaya çalışır veya baskı yapmaya çalışabilir ama Müslümanın farz olan bir şey, Allah'ın emrettiği aldırmamak bunu. Ve gayet normal yine aynı şekilde faaliyetlerin Allah rızası için, dünyadaki fitnenin son bulması için fikri mücadelesi devam eder Müslüman. Değişik işte çeşitli değil mi yöntemlerle, taktiklerle en güzel bir şekilde mücadelesini devam sürdürür inşallah. Ve baktığımızda da Allah dinine yardım edeni yardım ederim diyor. Allah bu, değil mi, bu ayetinin bilinciyle son derece rahat eder Müslüman. Çünkü oradaki karşı tarafı yaratan da Allah. O kafirleri, tuzakları yaratan Allah. Karşı tuzağını yaratan Allah. Hepsinin bu zaten bozulmuş olarak yarattığını bize Allah bildiriyor. Yani hiçbir şey gelişmiyor. Yani zaten olup bitmiş her şey. Yani baktığımızda Kur'an'da olayla karşılaştıklarında neyi, nasıl dua edeceğini bile Allah bize bildiriyor Müslümanlar. Yani hepsi zaten olup bitmiş. Müslümanlar sadece bu güzel buradaki imtihanı Allah ona gösteriyor ve Bülent'in de başta dediği gibi bizi eğitiyor yani hazırlıyor. Cennetin hazırlıyor müminleri. Yani inşallah müminlerden oluruz. Ona hazırlıyor. O yüzden mümin son derece ferah oluyor. Hiçbir şekilde telaşa kapılmıyor. Son derece tevekküllü, teslimiyetli bir şekilde Allah'ın rızasını kazanmak için en çoğunu o yönde gayretini gösteriyor inşallah bu dünyada.
Müslüman ne kadar ihlaslıysa, ne kadar samimiyse, ne kadar Allah'a yakınsa imtihanı o derece çetin oluyor. Çünkü şimdi burada biraz önce bahsettin. Daha öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Daha öncekiler kimler? Allah'ın bize Kur'an'da bahsetmiş olduğu müminler, Müslümanlar. Müslümanların, müminlerin imtihanı var. Allah onları özel yaratıyor eğitmek için dedik inşallah. Zaten insanların büyük çoğunluğu da Allah'ın yoluna uymadan, şeytanın yoluna uyarak bir yaşam sürüyorlar. Allah'ın özel yarattığı varlıklar aslında. Onlar da müminin imtihanı için karşısına çıkardığı özel canlılar. Yani varlıklar daha doğrusu diyelim inşallah. Şimdi burada dediğimiz gibi mümine ne kadar çok saldırı oluyorsa, değil mi? Ne kadar çok mümine alay ediliyorsa, bazı örnekler verdin, deli deniyorsa, haksız yere hapse atılıyorsa ve bunlarla biz bu kişiyi gördüğümüzde gerçekten Allah yolunda çok samimi olduğu için bu tip baskıların olduğuna şahit olmuş oluyoruz. Şimdi burada şeytanı çok iyi tanımak lazım. Allah şeytanı tanıtıyor bize. Kur'an-ı Kerim'de tanıtıyor. Şeytanın varoluş amacı, niye Allah şeytanı var etti ve şeytan ne görevle dünyada bulunuyor? Görevi nedir? Allah Kur'an'da tek tek onu detaylı bir şekilde tarif ediyor. İlk olarak Hazreti Adem'i yarattığında Allah şeytanın görevi başlamış oluyor. Çünkü meleklere Allah buyuruyor. Değil mi? Ben bir kul insan yaratacağım. Ona ruhumdan üflediğimde secde edin diyor. Şeytan, iblis, değil mi? Yani diğer meleklerin aksine asilik yapıp Allah'a itaat etmiyor ve secde etmiyor. Çünkü kendisinin enaniyetinden ve kibirinden dolayı kendisini daha üstün görüyor. Allah'ın o yaratmış olduğu kulundan. Şimdi daha sonra şeytan, Allah tabi kaderde yaratmış, belirtmiş olduğu şekilde Allah ona bir görev vermiş. Kıyamete kadar sürecek olan bir görev. Ama sonu mutlaka cehennem olan şeytanı var ediyor. Ve kıyamete kadar da ona Allah izin veriyor. Yine imtihanın gereği olarak, yani Müslümanları eğitmek üzere. Müslümanların karşısında mutlaka şeytan duracak. Çünkü Allah'ın izin verdiği şekilde onları ayetlerde belirtiyor. Yani her yönden yanaşacağım diyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından. Ve onlara çeşitli vesveseler vereceğim, kuruntulara düşüreceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şimdi şeytan kendisi cehennemlik olduğunu çok iyi biliyor. Ve cehenneme giderken de yanında olabildiğince çok insanı, Allah'ın yaratmış olduğu insanı götürmek amacında. Amacı bu. Ve çok sinsice planları var, hileli tuzakları var. Adamları var dünyada. Değil mi? İnsanlardan ve cinlerden oluşan bir şeytan ordusu var. Şimdi şeytan kimle uğraşır? Allah'ın cennetlik yaratmış olduğu müminlerle uğraşır. Zaten diğer gruba baktığımızda çoğu, değil mi? Allah cehennemlik olarak özel yaratıyor. Asıl olan, asıl amacı müminleri, o mümin topluluğuna uğraşıp onlara saldırarak, onlara çeşitli tuzaklar kurarak onları vesvese vermek, kuruntuya düşürmek ve Allah'ın yolundan ayırmak. Allah'ı az andırmak mesela, değil mi? Allah'ın örnek verdiği bazı ayetlerde biz görüyoruz. Bazı kişilerin, yine Müslüman topluluğundan, Allah'ı az anabildikleri zaman zaman, işte namaza isteksizce kalktıkları ve şeytan etkisinde olduklarını Allah bize tarif ediyor. Mümin topluluğun içinde bulunan insanlardan bahsediyor. Şeytan onlarla uğraşıyor.
Münafık çıkarmaya çalışıyor.
Münafık çıkarmaya. Yani onu cehenneme çekecek insan topluluğu oluşturmaya çalışıyor. Asıl amacı bu. Şimdi şeytan onları sarıp kuşatmıştır diyor Allah, bakın ayette. Böylelikle onları Allah'ın zikrini unutturmuştur. Bu önemli bir konu. Allah münafıklardan bahsederken onlar Allah'ı pek az anarlar diyor. Evet. Demek ki Allah'ı pek az anmak büyük bir tehlike. Şeytanın etkisinde olduğunu insan hemen fark edecek mümin. Allah'ı olabildiğince, değil mi, her an, her ortamda sürekli anmak, düşünmek, anlatmak, tebliğ etmek müminin çok üzerine durması gereken bir konu. Çünkü aksi şeytanın galip gelmesi anlamına gelir. Allah'ın anılmasının unutulması. Çünkü orada zikrini unutulmuştur diyor Allah. Evet. Allah korusun, ondan sakınmak gerekiyor. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Bakın şeytanın ordusu, arkadaşı olmuş oluyor ondan sonra. Eğer Allah'ı anmıyorsa bir insan, değil mi? Allah'ı düşünmediği anda bambaşka bir hayat yaşamaya başlıyor. Şeytanın istediği hayatı yaşamaya başlıyor. Allah'ın istediği hayatı değil. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendisidir. Belirtmiş olduğum gibi hüsran nedir? Cehennem azabı. Dünyada da bir hüsran var.
Hüsran, pişmanlık.
Pişmanlık, evet. Yani bir azapla. Yani hiç hoşnut olmadığı bir durum olacak. Şimdi onları bakın şaşırtıp saptıracağım diyor şeytan. En olmadık kuruntulara düşüreceğim. Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim. Yani Allah'ın yarattığı, Allah'ın ona vermiş olduğu, göstermiş olduğu yolu değiştirmelerini emredeceğim. Başka yollara uyduracağım onları.
Kuruntu burada çok ilginç bir kelime. Yani kuruntu şüphe.
Şüphe.
Şüphem varsa zaten kanıtlarla açık net bir şekilde Kur'an'a dayalı olarak da bakabilirsin. Bilimsel olarak da bakarsın. Allah'ın açık varlığın açık net kanıtlarını görürsün. Şüphesiz bir şekilde, şüphe duymadan açık net bir şekilde Allah'a iman edersin.
Evet.
Bak yine burada ne çıkıyor ortaya? Bilginin eksikliği çıkıyor. Cahiller ancak kuruntu duyar. Cahiller yeterince Allah'ın varlığına emin olamıyormuş. Şüpheye düşmüş. O şüphesinde de artık yani devamlılık göstermiş. Böylece şeytan onu ayağını kaydırmış olmuş oluyor.
Evet, onu aldatmaya çalışıyor. Çünkü Allah da bakın ayetin devamında. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez diyor.
Evet.
Yani sürekli onları aldatmaya, kandırmaya, dediğin gibi aslında cahilliklerini kullanıp onları etkilemeye çalışıyor. Farklı farklı yönlerden. Değil mi? Yani kuruntu şüphe, Allah'ın varlığından şüphe ettiriyor. Değişik fikir akımları ortaya çıkartıyor mesela insanlarla, değil mi? Yani Darwinizm denen bir fikir akımı ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz gerçekten hiçbir delili olmamasına rağmen insanların büyük bir çoğunun ona uyduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani daha doğrusu doğruymuş, bilimsel bir gerçekmiş gibi peşinden gittiklerini görebiliyoruz. Şimdi şeytanın hileli tuzakları dedik. Müminlere ve mümin topluluğuna, ahir zamanda da Mehdi Aleyhisselam'a sürekli tuzak kuracak şeytan. Evet. En çok onunla uğraşacak, en çok ona saldıracak. Yani o bahsetmiş olduğumuz, daha önce biraz önce okumuş olduğum hadislerde, daha önce Allah'ın bize Kur'an'da bahsetmiş olduğu peygamberlerin başlarına gelen ne varsa, değil mi? Toplu o halde Mehdi'nin başına geleceğini de hadislerden biz anlıyoruz aslında. Değil mi? Yani o birçok peygamber örneği verdi. Onların Allah'ın bize hayatlarını bahsediyor, hayatlarından kesitler sunuyor. Onlara ne yaptılarsa o zamanki inkar edenler, tamamının Mehdi'nin başına gelebileceğini, geleceğini biz hadislerden görmüş oluyoruz.
Hepsinin bir özeti olarak
bir özet,
başına geliyor.
Şimdi bir ayet okuyacağım. Bakın şeytan diyor ki, dedi ki, Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı, yani Allah'a itaatsizlik etmeyi, elçiye itaatsizlik etmeyi ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim. Şimdi Allah da ayette belirtiyor zaten. Yani dünyada yaratmış olduğu nimetlerin, kadınlar diyor, oğullar diyor, yani mal, mülk, ne varsa yani yaratmış olduğu nimet, süsleyip çekici kıldık diyor. Şimdi bu bir imtihan olarak karşısına çıkabiliyor insanın. Yani şeytan onları çok süslü gösterip ve onlara doğru yöneltebiliyor insanı, Allah'ı unutup. Bir gerçekmiş gibi tek dünya amacının, hayat amacının bunlar olmasına yönelik bir aldanışa sokuyor. Böyle bir aldatma yöntemi var. Ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Şimdi yine aynı konuya geldik. Muhlis olan kulların, ihlaslı olanlar, samimi olanlar, değil mi? Allah'ı çok ananlar, sürekli Allah için mücadele edenler, tebliğ edenler, İslam birliği için bir çaba harcayanlar, değil mi? Onların üzerinde bir etkim yok benim diyor. Yani daha doğrusu Allah'ın izniyle etkisi olmayacağını Allah belirtmiyor. Yine son bir ayette Ali İmran suresi 175'te işte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şimdi bahsettik ya biraz önce, mesela eğer Allah'a itaat etmiyorsa, iman etmiyorsa, ihlaslı değilse bir insan, onu türlü türlü korkular sarabilir. Evet. Gelecek korkusu sarar. Evet. Yani işlerinin ters gitmesi, ne bileyim, yani her türlü ortamdan korkabilir. Kişilerden korkabilir, olaylardan korkabilir.
Evet.
Mesela PKK'dan korkabilir. Yani adam
eğer
Allah'a iman etmiyorsa PKK'dan korkar, yani onun tehditlerinden, şantajlarından etkilenebilir. Değil mi? Oysa PKK dediğimiz yaratıklar nedir? Allah'ın yaratmış olduğu, bize gösterdiği, değil mi? Varlıklar. Yani Allah ne diyorsa onu yapıyorlar. Şimdi sen ondan, Allah'ın yaratmış olduğu, göstermiş olduğu bir görüntüden korkuyorsan, demek ki imanında bir zayıflık vardır. Demek değil mi? Yani iman edemiyorsun demektir. Allah'tan, başka varlıktan korkuyorsun çünkü.
Ya şeytandan korkmak gibi bir şey olmuş oluyor. Deccal'den korkmak olmuş
korkuyor,
oluyor.
Evet.
Şeytandan ve korkar yani, mı insan? Şeytana uymaktan korkar. Şey yaparsın, çekinirsin.
Ya onu bir varlıkmış gibi görüp korkuyor ve yani neden korkuyor biliyor musunuz aslında? Yani çünkü dünyaya çok bağlanmış ya. Dünyası bozulacak çünkü. O idealleri, amaçları, yapmış olduğu planlar bozulacak. Eğer PKK denen o varlıklar ona tehdit, yani çünkü bir karışıklık olsa, değil mi? Yani bir sürü planı var. Belki emekli olup tatile gidecek. Veya ne bileyim işte çocuğu okuyor. Ona engel olacak belki. Yani o düzeni bozulacak.
Evet.
Yani iyi bir işi var belki, o işi bozulacak. Geliri gidecek. Yani ortalık karışmasın. Tamam, ne istiyorlarsa verelim gitsin.
Herkesle iyi geçinmeye çalışan diyebiliyor. İnsan.
İşte bu korku şeytanın vermiş olduğu vesveseden, kışkırtmadan, değil mi? Bir aldanıştan ötürü meydana gelen bir korku. Allah da diyor ki siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun.
Evet, inşallah.
Bu kadar.
İnşallah. İnşallah. Korku Allah'a alıp bir hadis eklemek istiyorum. Kimler korkmayacak bakın. Ahir zamanda peygamberimiz şöyle bildiriyor. Hazreti Mehdi elini yardımcıların omzuyla göğüsü arasına sürecek. Böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. İnşallah Allah onlardan olmayı nasip etsin. Hazreti Mehdi'nin etrafındaki samimi Müslümanlar. Yani özellikleri samimi Müslüman olmaları. Onlar diyor haklarından onların hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Ne mahkeme kararları, ne hapis cezası, iftiralar, gazetelerde yayınlanabilecek iftiralar. Hiçbir karar da onlara ağır gelmeyecek diyor inşallah. Çünkü neden? Sadece Allah'tan korkuyorlar samimi olarak.
Ayet
Hazreti Mehdi aleyhisselam da inşallah Hatemül Veli çok imanlı, çok zorluk çileler. Ama talebelere de yine aynı şekilde ama onlar da hiçbir karar onlara ağır gelmeyecek diyor Peygamber Efendimiz.
Ayet-i Kerime'de müminler şöyle söylüyorlar. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.
Size karşı insanlar toplandılar. İnşallah. Artık onlardan korkun dendiğinde, yani insanlar size bakın karşı. Demek ki Mehdi'ye ve talebelerine de böyle söylenecek. Bakın size karşı olanlar var. Ama Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir diyor Müslümanlar için maşallah. İnşallah Allah onlardan olmayı nasip etsin. İnşallah.
Onlar değil mi? Dünya hayatında bir şeyleri kaybetmekten korkmuyorlar. Yani dünya peşinden koşmuyorlar. O yüzden de dünya onların peşlerinden koşuyor. Yani ahiret istedikleri için dünya hayatı onlar yapıyor. O yüzden Müslümanlara en güzel işte ortamlar olsun, en güzel değil mi? İnsanlar onlarla birlikte oluyor. En güzel müzik, eğlenceler onlarla birlikte oluyor. Çünkü niye? Hedefleri o değil. Yani onlar amaç edinmiyorlar. Onların, Müslümanların hedefi, amacı ahirette Allah'ın rızasını kazanmak. Allah ayetinde bildiriyor. Hem dünyada hem ahirette güzel bir hayat nasip edeceğini bildiriyor inşallah. Şimdi bugün de süremizin sonuna geldik. Fasıl'la inşallah birazdan devam edeceğiz inşallah. Ve Sayın Adnan Oktar hocamızın katılımıyla birlikte Adnan Oktar'la sohbetlerle sizle tekrar birlikte olacağız inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz.